Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Yalçın hocamız olacak ve bahar yorgunluğu ve kullanılabilecek bitkileri konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Çalışanların Dünyası köşemizde yayınımız sürecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu dün asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Değerlendirmeler yaparak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak ve bu bağlamda asgari ücretlilerin durumu da kesinleşecek. Detayları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız aktaracak bize programımızın ikinci bölümünde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Sen uyuyunca yüzümde mevsim değişirdi uyandığında. Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi, aşkın içimde solardı adın bahar. Aşkın içimde solardı
sevdiğini koştururdun sokağımızda. Sokak sus pus olur sana bakardı.
Bilmezsin gizli der istediğini, gözlerin gözlerinden korkardı. Hatırlıyorum adın bahardı.
Sokakta bir bayramla durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.
Kendi yalnızlık gelirdi sen uyuyunca. Yüzümde mevsim değişirdi uyandı.
Hatırlıyorum adın bahardı.
Sağlıcakla.
Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Yalçın hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam aslında bahara girdik ama biz Ankara'da bahara daha yeni girdik. Yani evet. Kaç gündür kar yağıyordu. Şimdi bahara girdiğimizi yavaş yavaş bu hafta biraz daha iyi anladık. Tabii bahara girince, baharın o güzelliklerini, o kokusunu hissetmeye yavaş yavaş da başlayınca kimilerimizde bahar yorgunluğu oluşuyor. Ben aslında hani böylesine canlanan bir doğada insanlar neden yorulur çok anlamamakla birlikte bugün bu konuyu sizinle konuşalım, şu detayları bir öğrenelim istedik. Nedir hocam bahar yorgunluğu? Sadece ilk baharda mı olur, yoksa sonbaharda da yine bahar yorgunluğu yaşar mıyız?
Evet, aslında şöyle mevsimsel geçişlerde böyle bir uyum dönemi oluyor. Bu uyum döneminde biz bu tip problemlerle karşılaşıyoruz. Ama belki ilkbaharda biraz daha fazla, çünkü kış boyunca metabolizmamız yavaşlıyor. Hani biraz daha böyle bir kendimizi korumaya çekiyoruz. Ama baharla birlikte böyle bir yeniden enerjik olma haline pat diye geçemeyebiliyoruz.
Evet.
Yani o yüzden de böyle birçok kişide halsizlik, işte eklem ağrıları, yorgunluk, uyku isteği gibi şikayetler gözleniyor. Ama tabii ki herkeste olması kesinlikle şart değil. Her kişi de aynı şekilde gözlenmiyor. Bu sadece mevsimsel geçişlere uyum sağlayamayan kişilerde aslında ortaya çıkan bir rahatsızlık. Ama sadece fiziksel de değil. Bazen aslında biraz böyle bir depresif hale de giriyoruz.
Hani psikolojik etkileri de var değil mi?
Evet, canımız bir iş yapmak istemiyor, işe gitmek istemiyor. Aslında havalar ısınıyor, böyle doğa canlanıyor. Ama bir uyum sağlayamıyoruz. Hani öyle ki işte bu kış aylarının arkasından böyle yavaş metabolizmamız bahara geçişe adapte olamıyor ve bunun sonunda işte uykusuzluk, stres, yorgunluk gibi problemler çıkabiliyor. Bazıları bunları çok şiddetli yaşıyor. Öyle olunca da işte özel hayat, iş hayatı olumsuz etkilenebiliyor.
Evet değerli hocam. Az önce dedim ya hani sadece ilkbaharda mı olur diye ama anladığım kadarıyla aslında bütün mevsim geçişlerinde. Şimdi yazın da tabii yine dediğimiz gibi metabolizmamız canlanıyor. Biz o yazın enerjisini, güneşin enerjisini daha çok hissediyoruz. Sonra hadi okullar açıldı deyip Eylül ayında yeniden iş temposuna çocuklarımızı özellikle zorla girdirmeye çalışıyoruz. Onlar da bir an bocalıyorlar. Acaba onun sebebi de mi bahar yorgunluğudur yoksa acaba o tatilin verdiği rahatlıktan kopup da bir anda hani okulların açılma psikolojisi midir? Tabii onu çok bilemiyorum ama belki küçük de olsa o yorgunluk kısmının etkisi olabilir. Bu bir hastalık mı hocam? Hani hastalık olarak mı nitelendiriliyor tıbbi literatürde?
Hastalık olarak aslında çok fazla nitelendirilmiyor. Hani böyle tam tanımı konmamış. Ben yabancı kaynaklara da baktım. Hani Türkçe kaynaklara da baktım. Eğer böyle günlük hayat çok ciddi bir şekilde etkilenmiyorsa ki eğer zaten o şekilde etkileniyorsa direkt işte psikiyatriden belki de destek almak lazım. Başka hekimlerden destek almak lazım. Aslında bu mevsimsel geçişlerde en çok etkilenen bizim bir taraftan da uyku ritmimiz. Evet. Çünkü gün daha erken aydınlanmaya başlıyor bahar ve yaz aylarında. İşte bunlara da adapte olurken farklı farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Çünkü melatonin salgılanması bizim için çok önemli. Hani birçok aslında işte farklı farklı sağlık durumlarını etkileyen bir hormon melatonin. O yüzden bir taraftan o taraftan da işin o yönünden de etkileniyoruz. Böyle birçok şeye yol açabiliyor.
Vücut dengemiz bir şekilde bozuluyor. Aslında çok haklısınız. Evet. Kışın daha çok uyumaya meyilli oluyoruz. Çünkü sabah örneğin 8'e doğru, 7.30-8'e doğru hava ancak aydınlanırken şimdi 6.30-7'de hemen daha kısa bir sürede hava aydınlanmaya başlıyor. Akşamda yine aynı şekilde dışarıda geçirdiğimiz süre de artıyor. Özellikle evet. Bahar ve yaz günlerinde dışarıda geçirdiğimiz süre arttıkça da daha doğrusu o güneşin kaybolması ve gecenin hakim olması nedeniyle tabii vücudumuzun da dengesi biraz değişiyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi herkes de aynı olmuyor. Örneğin bunu çok yaşamayanlar, çok fark etmeyenler muhakkak vardı. Daha çok kadınlarda mı, erkeklerde mi ya da çocuklarda mı hissedilir bu tür yorgunluk?
Aslında böyle bir değerlendirme çok fazla yok ama kadınlarda biraz daha fazla. Ama işin aslı siz eğer günlük hayatınızda işte stresli bir hayat yaşıyorsanız, çok yorucu bir işiniz varsa, hani mental yorgunluğunuz zaten yeterince yüksek ise o zaman bir de üzerine mevsim geçişi eklendiği zaman daha fazla etkilenebiliyorsunuz böyle durumlardan.
Hocam ne oluyor mevsim geçişlerinde tam olarak vücudumuza? Nasıl bir değişiklik yaşıyoruz farkında olmadan?
Yani işte aslında en önemli faktör galiba melatonin etkileniyor eğer uyku problemi yaşıyor isek. Melatonin etkileniyor. Bir kere sıcaklık zaten bizim doğrudan hayatımızı etkileyen bir faktör. İşte bazı havalar mesela çok sıcak olduğunda, çok yüksek sıcaklıklara çıktığında biliyorsunuz bazı kesimler işte çok yaşlılar veya çocuklar doğrudan etkilenirler, olumsuz etkilenebilirler. Veya
yağmur belki etkileyebilir değil mi? Çok nemli tabii. Hava etkileyebilir. Bazıları çok tabii. Bunalır aşırı nemli ortamlarda. Deniz kenarlarında hani yaşayamayıp daha böyle kuru Ankara'nın kuruluğunda daha iyi nefes alabildiklerini söylerler. O da etkileyebilir
evet.
Doğru.
Astım hastaları, işte romatizma hastaları onlar bazı hava koşullarından daha yoğun bir şekilde etkileniyor olabilirler. Tabii ki bahar yorgunluğunda aslında bir taraftan onun da etkisi var. Hani polen yoğunluğu artınca havada bu sefer işte alerjiler de artıyor. Onunla birlikte biraz daha
nefes alma güçleşiyor.
Tabii ki nefes alma güçleşince ne olacak? Daha az
daha
oksijen,
vücuda
daha,
giriyor.
Evet, enerji daha azalıyor olacak ister istemez.
Evet, tam enerji konusuna gelmişken tabii böyle durumlarda bizler hemen internet doktorları olarak araştırma yapıp acaba daha enerjik hale nasıl gelebiliriz diye öğrenmeye çalışıyoruz ama sanıyorum bunun bitkilerle çözüm yolları da sizde hocam, onu asıl çok öğrenmek istiyoruz. Bu tedavide diyelim, hani bu bir hastalık değil belki ama en azından bahar yorgunluğuna karşı bitkisel olarak yapabileceğimiz önerileriniz var mı? Bugün yine kağıt kalemlerimizi hazırlayalım mı?
Tavsiye edebileceğim bazı bitkiler olacak ama söylediğim gibi bunlar da işte kişinin sağlık durumuna, yaşam koşullarına, hepsine çok bağlı. O yüzden mutlaka ve mutlaka işte hekimini haberdar ederek,
bireysel
değerlendirmek lazım. Hekim haberdar edilecek, eczacısına danışacak, ondan sonra bunları kullanıyor olabilir.
Bu çok önemli. Tabii, hocamız hep vurguluyor sevgili dinleyicilerimiz. Biz bir kez daha hatırlatalım. Bireysel değerlendirme kısmında sanıyorum çoğu zaman o internet doktorları olarak çalışıyoruz hepimiz ama doğru yapmıyoruz veya komşumuza iyi gelen bir ürün bize iyi gelmeyebilir. Komşumuza iyi gelen bir bitki bize yan tesir yapabilir. O yüzden bireysel olarak yani kendimizi, vücudumuzu değerlendirmek ve bunu bir hekimden ya da bir eczacıdan öğrenerek, ona danışarak detaylı bilgi almak çok kıymetli. Ben de bir kez daha vurgulamak istedim hocam. Buyurun lütfen.
Çok teşekkürler. Şimdi bahar yorgunluğunun ne olduğunu açıklarken aslında bunun bir adaptasyon sorunu olduğunu söyledik. Yani adaptasyon bu değişen yaşam koşullarına hem zihin hem de fiziksel olarak uyum sağlamak. Aslında bahar yorgunluğu da tam buna uyuyor. Hem fiziksel olarak daha halsiz hissediyoruz hem de bir taraftan işte bazı şeyleri yapma isteğimiz azalıyor olabiliyor. İşte bunun için adaptojen etkili bir takım bitkiler var. Bu adaptojen etkili bitkilerden faydalanıyor olabiliriz. Bunlardan işte en yaygın olarak kullanılan adaptojen bitki ginseng. Daha önce farklı konularda bahsettiğimiz bir bitki. Ama ginseng bu şekilde kullanılabilir. Çünkü mental yorgunluk ve halsizliktir zaten onun kullanıldığı endikasyonu. 1-2 gram bu ufalanmış bitki kısmı üzerine soğuk su eklenir. Bu ginseng bitkisinin köküdür bu arada kullanılan kısmı. Soğuk su eklenip kaynatılır. Daha sonra düşük ısıda 30 dakika bekletilip süzülerek taze hazırlanan çay günde 2-3 kez içilebilir. Ama onun dışında piyasada işte standartize ekstreleri bitmiş ürün olarak farmasötik dozaj formu halinde ulaşılabilir, kullanılabilir. Ama yine şeker hastalarının, tansiyon problemi olanların mutlaka dikkat ediyor olması lazım. Yakın zamanda herhangi bir operasyon, diş operasyonları dahil, işte küçük estetik müdahaleler dahil onları geçirecek kişilerin de bir hafta öncesinden bunları kullanmayı bırakıyor olması lazım.
Diş için neden sorun var? Acaba o kanamayı mı tetikliyor?
Kanamayı artırabilir. Evet, kanamayı artırabilir. Yine adaptojen olarak bilinen reishi mantarı olabilir. Kırmızı bir mantar. Bu da yine strese ve yorgunluğa uyum sağlayıcı, hani insanın direncini artırıcı, antioksidan özellikleri olan bir mantardır. Ama onun da yine işte hem kan sulandırıcılarla kullanılmaması lazım ama bir taraftan kişide pıhtılaşma problemi varsa kullanmaması lazım. Bir de yan etkilerini gözlemek lazım. Hani bazı kişilerde işte ağız kuruluğu, işte kızarıklık, ciltte kaşıntı olabilir. İşte bazen ciddi işte mide bulantısı falan yapıyor olabilir. Böyle durumlarda kullanmayı bırakmakta fayda var. Yine adaptojen etkisi olan ve sinir sistemini uyaran ve böyle fiziksel ve zihinsel performansı artırıp yorgunluk hissini azaltan rhodiola isminde bir bitki var.
Tekrar eder misiniz hocam?
Rhodiola.
Z ile değil mi?
Rhodiola.
R ile.
Rhodiola.
Reyhan'ın R'si.
Evet, Reyhan'ın R'si.
Rhodiola.
Altın kök diye de söyleyebiliriz ismini. Rhodiola rosea. Bu bitkinin kökleri de adaptojen etkilidir. Bunun da piyasada işte farklı farklı farmakotuzaj formları vardır. Ama karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanların kullanmaması gerekir. İşte bir taraftan eğer antidepresan kullanıyorsa kişinin mutlaka kullanmaması lazım. Gece alınmaması lazım. Gece kullanılırsa uykusuzluk yapıyor olabilir. Ve 18 yaşın altında da kullanılması uygun değildir. Bunun dışında mesela yine lavanta çiçeğinden hazırlanan çaylar yine tüketilebilir. Bir isteksizliği, bu huzursuz ve mutsuz hissi gidermede yardımcı olabilir.
Bu lavanta çiçeği dediğimiz yine o lavender miydi? İsmini yanlış kullanmış olmayayım tabii. Nasıl ulaşacağız bu bitkilere? Hocam onu da yine dinleyicilerimize hatırlatalım bir kez daha. Çünkü bazıları ismini bile hatırlamakta ve benim söylemekte zorluk çektiğim isimler. Örneğin reishi mantarı, rhodiola ya da ginseng bitkisini doğrudan nasıl elde edebiliriz? Biz evde hazırlayabilir miyiz? Yoksa hazırlanmış o hani hidrosol müdür? Ya da ne bileyim uçucu yağ mıdır? Siz lütfen detaylandırın.
Şöyle bunları şimdi ginseng Türkiye'de yetişmiyor ama bu hazır bitmiş ürünler halinde gıda desteği formu altında bulabilirsiniz.
Hap şeklinde ama bunları, olanlar mı?
Evet, evet. Yine eczanelerden temin etme şansınız var. Onun dışında lavanta deyince bu lavandula angustifolia dediğimiz bir bitki. Lavantanın çünkü birkaç tane var. İşte Fransız lavantası var. Mesela Fransız lavantası başka. Lavandula intermedia diye o farklı bir tür. Lavandula angustifolia farklı bir tür. Çay olarak yine tüketilebilir ama bunları da tıbbi bitkileri aslında hani Türkiye'de artık bazı üniversitelerin içinde bu tıbbi aromatik bitki yetiştirme merkezleri var. Onlardan edinilebilir veya özel böyle tıbbi bitki yetiştiren çeşitli çiftlikler var. Onlara ulaşılabilir. Onlar zaten çoğunlukla işte bir takım analizlerini de yapıyorlar. Bazen üniversitelere yaptırıyorlar veya farklı laboratuvarlara yaptırıyorlar. O analiz sonuçları da oluyor.
Hocam aromaterapiden bahsetmiştik eski programlarımızda. Yine bu bahar yorgunluğu için aromaterapide de benzer amaçlı kullanılan bitkiler var mı?
Tabii ki. Mesela işte greyfurt uçucu yağı, bu taze meyvelerin kabuklarından elde edilen greyfurt yağı. Bu yorgunluk, bitkinlik, enerji ve güç kaybında faydalı. Hatta işte konsantrasyonu biraz artırır, zihinsel faaliyetleri artırır. Bu endişenin giderilmesine yardımcı olur. Mesela buhurdanlıklara 4-8 damla gibi damlatılabilir. Bu şekilde kullanılabilir. Yine portakal kabuğu yağı da aynı şekilde kullanılabilir. Turunç yaprağı, bunlar bu turunç yaprağından elde edilen, yine distilasyonla elde edilen uçucu yağında stres azaltıcı etkisi vardır. Bu da yine bir işte buharlaştırıcı yardımıyla oda içine püskürtülerek kullanılıyor olabilir. Limon kabuğu uçucu yağı yine fiziksel ve mental aktiviteleri artırmak için kullanılır. Veya limon çiçeği uçucu yağı da stresi azaltır. Bunlar hep işte buhurdanlıklarda kullanılıyor, kullanılabilir.
Evet, aslında hep stres azaltan bitkileri saydık değerli hocam. Çünkü bahar yorgunluğu dediğimizde o zaten stresten kaynaklanan ya da işte ortam değişikliği, hava değişikliğinden kaynaklanan vücudumuzdaki o depresif etkileri aslında biz çözmeye çalışıyoruz. O depresif etkilerden biraz kurtulmaya çalışıyoruz. Bu uçucu yağların dışında hani başka önerebilecekleriniz var mı?
Onların dışında da yine hidrosoller diye bazı ürünlerden ben bahsetmiştim önceki programlarda. Evet. Bu damıtma destilasyonla uçucuya elde edilmesi sırasında yağın üstünde veya altında toplanan sular. Bunlar da yine aslında benzer amaçlarla kullanılabilir. Mesela İngiliz nanesi hidrosolü bunlardan bir tanesi. Sprey şeklinde oda içine sıkılabilir veya difüzör aracılığıyla, bu buhurdanlıklar aracılığıyla ortama yayıldığında böyle bir zihin sanki biraz daha açar, kişiye ferahlık verir. Kişniş hidrosolü, kişniş meyvelerinden uçucuya elde etmesi, erinmesi sırasında ortaya çıkan yine hidrosol aynı şekilde kullanılabilir. Onun dışında limon çimeni isminde bir bitki vardır. Bu limon çimeni bitkisi de aslında limon gibi koktuğu için bu isim verilmiş. Bu Pogonardus bitkisi. Yine bu bitkinin toprak üstü kısımlarından yağ elde edilirken ortaya çıkan hidrosol de bu şekilde kullanılabilir buhurdanlıklarla. Ama onun dışında aslında bu limon çimeni hidrosolü hani duş sonrası, banyo sonrası sprey şeklinde yine tüm vücuda da uygulanabilir. Veya ökaliptüs hidrosolü de yine odaya sıkılarak veya difüzörle ortama ferahlık verip böyle bir insanda hani birazcık daha
canlanma hissi.
Evet, bu hisleri verebilir. Evet. Ama hem hidrosol hem uçucu yağdan bahsedince ben her programda söylüyorum, her mutlaka
aman dikkat kısımlarında
aman dikkat kısmı lütfen öncelikle bunları uygulamadan önce, çünkü biraz önce limon çimeninde sprey şeklinde bütün vücuda uygulanabilir dedim. Evet. Önce küçük bir bölgede, genellikle bileğimizin iç kısmında küçük bir bölgeye uygulanıp denemek lazım.
Alerji yapmadığına bakmak
evet.
lazım.
Evet, sonra bir görmek lazım ne yapıyor diye. Uçucu yağları da doğrudan değil, onları hani başka bir yağla karıştırarak, zeytinyağı, ayçiçek yağı, ne varsa onunla böyle bir karıştırarak.
O delişimi azaltmak gerekiyor, çok yoğun olmaması için değil mi?
Evet, evet, çünkü tahriş edebilir cildi. Ona dikkat etmek lazım.
Evet.
Ve çocuklar
evet, ben zaten son cümle olarak soracaktım. Hocam sormama gerek kalmadan hemen notuna düştü. Buyurun hocam.
Evet. Bütün tıbbi bitkisel ürünler aslında hani çocuklar için özel olarak herhangi bir kullanılış tarif edilmediyse çocuklara uygulanması sakıncalıdır. Hele bu uçucu yağları, bu sitrus uçucu yağları dediğimiz portakal, limon uçucu yağlarını hani bizim de doğrudan solumamız, aslında özellikle limon yağlarını doğrudan solumamız sakıncalıdır. Solunumda sıkıntı yaratabilir ama çocuklar ve evcil hayvanlar, hatta onları da unutmayalım. Onların bulunduğu ortamlarda bu tip uygulamaları yapmaktan çekinmek lazım.
Ben de tam şeyi soracaktım. Şimdi hani çocuklar özellikle bu mevsim geçişlerinde o ders çalışma hevesleri biraz azalıyor ya. Acaba onlar için evet. şu zihin açıcı etkisinden faydalanabilir miyiz bitkilerin diye soracaktım ama anladığım kadarıyla çocuklarımızda uygulamamız evet. çok doğru değil.
Evet.
Tamam, değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Hepsi kulağımıza küpe. Ben notumu da aldım. Yine sevgili dinleyicilerimize de ben de bir kez daha hatırlatmış olayım. Kaçıranlar, tekrar dinlemek isteyenler için internete podcastleri yüklüyoruz programımızdan sonra. www.turkiyeninsesinradyosu.com adresindeki Güne Bakan podcastlerinde bulabilirsiniz tüm bölümlerimizi. Özellikle sevgili Funda hocamızın aktardığı bu minik tarifleri de yeniden dinlemek ve not almak isterseniz de podcastlerimizden faydalanabilirsiniz diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Yalçın hocamız Sağlıcakla köşemizde bizlerle birlikteydi. Bahar yorgunluğunu konuştuk. Özellikle bahar yorgunluğunda kullanılabilecek bitkileri konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
hep ya hiç sevgilim, ya seninle ya sensiz, olamaz başka biri. Ya seninle ya sensiz, istersen al at beni, istersen yarat beni, dağ gibi deniz gibi, ya seninle ya sensiz.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Kolaylıklar diliyoruz. Biz aslında geçtiğimiz programda sevgili dinleyicilerimize bugün engellilerden konuşacağımızdan bahsetmiştik ama önemli bir gelişme oldu. Dün AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücretle ilgili, sözleşmeli personelle ilgili, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ve 3600 ek göstergeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Biz de hemen sıcağı sıcağına bu konuyu konuşalım istedik değerli hocam. Ben hemen mikrofonu size takdim edeyim. Neler söyledi Sayın Akbaşoğlu.
Evet, Sezin Hanım, sizin söylediğiniz gibi inşallah önümüzdeki hafta engellilerle ilgili bu sosyal politikalar, sosyal yardımları konuşuruz. Ama tabii toplumun büyük bir bölümünü ilgilendiren asgari ücret meselesi, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro verilmesi hususları tabii milyonlarca vatandaşımızı ilgilendirdiği için herkesin gözü kulağı bu açıklamalarda. Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Asgari ücret Sezgin Hanım Türkiye'de her yıl Aralık ayında belirleniyor. Tabii Aralık ayında belirlenen asgari ücret bir yıl boyunca geçerli oluyor. Yasamızda asgari ücretin en geç 2 yılda bir belirlenebileceğini söylüyor. Yani bu şu anlama geliyor. Yani asgari ücreti yıl içinde birden fazla belirlemek de mümkün. Ancak biz daha 3. aydayız ve asgari ücret 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat katıldığı bir toplantıyla ve toplumsal beklentilerin üstünde bir artış gerçekleşmişti. Evet. Yaklaşık %50 civarında. Bir de asgari ücretlerin vergi muafiyeti getirilmişti. Buradaki temel amaç da yine çalışanların, emekçilerin daha fazla ücret alabilmesini sağlamaktı. Burada ben özellikle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi asgari ücret dediğimiz şey Sezin Hanım, bir taban ücret. Yani en alt seviyedeki ücret. Yasa diyor ki bir çalışana bunun altında ücret veremezsin. Hı hı. Ama bizdeki sanki şöyle bir algı var. Asgari ücret neyse çalışana sadece asgari ücret oranında bir ücret vermek gibi algılanıyor. Bu algının yanlış olduğunu hemen ifade edelim. İkincisi, devlette, kamuda çalışanların zaten asgari ücretli çalışan yok. Dolayısıyla bu mesele özel sektörde çalışan işçi kardeşlerimizin ilgilendiren bir mesele. Burada da işverenlerimiz çalışanlarına ücret artışlarını her zaman verebilirler. Bunun bir zaman dilimi yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani asgari ücrete bir artış gelip gelmeyeceğini tartışmak yerine özel sektördeki işverenlerimiz, şimdi önümüz Ramazan, işte diyelim ki gıda yardımı yapabilirler, bir maaşlarında belki iyileştirme yapabilirler. Bunun her zaman bunu yapmak mümkün. Ve emeğiyle, alın teriyle o iş adamlarına, iş yerlerine, onlara kazandıran işçilerin böyle dönemlerde de desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan hani onun için bir zaman dilimini beklemek gerek yok. Özel sektör işverenleri her zaman asgari ücrete ya da çalıştırdığı işçilere asgari ücretin üstünde ücret verebilirler.
Tabii.
Var olan asgari ücretlerini de artırabilirler.
Evet.
İkinci olarak da burada Sezin Hanım, bu mesele tartışıldıkça örneğin işverenler, bazı esnaflar sanki asgari ücret işte artacakmış gibi düşünerek ürün fiyatlarına ya da hizmet sektörü ise bu, oradaki fiyatlarında artışa gidiyorlar.
Evet,
bu da, bunu da buradan ifade edelim. Bu doğru bir yol değil. O nedenle böyle bir yola da tevessüm edilmemesi gerektiğini ifade edelim.
Evet.
Emeklilerle ilgili hani maaş artışları Temmuz'da denmişti. Biliyorsunuz bizde memur ve memur emeklilerinin maaş artışları Ocak ve Temmuz aylarında
oluyor.
Evet. Hani bu yeni bir şey değil. Zaten yıllardır uygulanan bir şey. Ocak'ta zam almışlardı. Memurlar ve memur emekleri %30.95. Şimdi Temmuz ayında da 6 aylık enflasyona göre değişecek bu şey. Şimdi 4 ay daha enflasyonu takip edeceğiz ve 6 aylık enflasyon farklarıyla birlikte ne kadar zam alacaklarını hep birlikte göreceğiz. İşçi ve Balkan emeklileri de Sezin Hanım, onlar da son 6 aylık gerçekleşen TÜFE oranında zam alıyorlar. Dolayısıyla biz yine Temmuz ayına geldiğimizde Ocak'ta Haziran'daki o 6 aylık TÜFE oranında işçi ve Bağkur emeklilerine de zam verilecek. Zaten kamuda çalışan işçiler de benzer şekilde 6 aylık dilimler halinde zam alıyorlar. Onları da önümüzdeki günlerde ne kadar olacağına dair hani tahmin yürütmek zor bir dönemde den geçiyoruz. Çünkü enflasyondaki dalgalanmanın nasıl bir seyir izleyeceğini bu birkaç ay içerisinde göreceğiz.
Hı hı.
Ama daha 4 ay olduğunu ifade edelim.
Evet.
Şu anda 2 aylık TÜFE belli.
Evet. Sözleşmeli personel ve 3600 ek göstergeye ilişkin neler yapılacak?
Burada özellikle Sezin Hanım, iki grup da milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Yani kamuda şu anda 530 bin 4D'li sözleşmeli dediğimiz sözleşmeli memur var. İşte 3600 ek gösterge kapsamında da yani çeşitli rakamlar geçiyor ama 2 milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor, emekliler dahil olmak üzere. Hı hı. Dolayısıyla büyük bir kesimi ilgilendiriyor. Burada hemen ek 3600 ek gösterge ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Çalışma zaten başladı. 2022 yılında kesinlikle tamamlanacaktır diye geçen yıl 6. dönem toplu sözleşmesinde bir madde olarak, yani hükümetle memur sen arasındaki toplu sözleşmeyle bağıtlanmıştı. İki görüşme yapıldı. Üçüncü görüşme de 10 Mayıs'ta yapılacak. 10 Mayıs'ta belki hani son görüşme de olabilir. Belki bir görüşme daha da olabilir. Ama her halükarda 3600 ek gösterge. İşte burada 4 temel meslek grubu vardı. İşte polisler, öğretmenler, din görevlileri, bir de hemşirelerdi. Hemşireleri 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarına bir müjde olarak sağlık çalışanlarının diye bu kavramı biraz genişletmiş oldu. Evet, o çerçevede bunlara, bu meslek gruplarına verilecek. Ama sendikaların diğer çalışanlara da bir şekilde göstergelerinde değişiklik yapılması yönünde talepleri var. Bu taleplerinin ne kadar masada hani kabul göreceği ya da bu kapsamın nasıl genişletileceği, işte bu memur konfederasyonlarıyla hükümet arasındaki yürütülen, şu anda yürütülen müzakerelerde ortaya çıkacak. Onu da muhtemelen Mayıs ayı içerisinde daha net bir fotoğrafı görmüş olacağız.
Hocam bir de çok aslında herkesin merak ettiği özel bir konu var. Bu emeklilikte yaşa takılanlar, EYT olarak kısaltmasını yaptığımız durum. Bu hususta neler yapılması öngörülüyor? Yine Temmuz'dan sonra bir değişiklik olacak mı, yoksa Temmuz öncesi de yapılacak mı? Bir çalışma var mı? Neler söylersiniz?
Bu konuda Sezin Hanım, bir tarih vermek ya da çalışma kesin yapılır ya da yapılmaz demek çok mümkün olmuyor. Ama biz şunu biliyoruz, emekçilerin, çalışanların bütün sorunlarının masada olduğunu,
konuşulduğunu biliyoruz.
Bu konuda, evet, bu konuya kafa yoruluyor çünkü toplumsal bir talep var. Dolayısıyla hani ne zaman olacağını, nasıl bir fotoğraf çıkacağını bilemiyoruz ama daha önceki bu ve buna benzer sorunlar, yani sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil, emeklilik düzenlemeleriyle ilgili bir dizi mesele kamuoyunda konuşuluyor. Mesela işte biz hep böyle prim gün süresini ve sigortalılık süresini doldurmuş ama yaşı bekleyenleri hep düşünüyoruz. Evet. Ama burada yaşını doldurup sigortalılık prim günü yeterli olmayan çalışanlar
tabii
da var.
Tabii tam farklı, tersi durumda olanlar da var.
Dolayısıyla bütün bunlar Sezin Hanım bir çerçeve içerisinde.
Ciddi çalışma gerektiriyor.
Evet, gerektiriyor. Dolayısıyla çok da farklı şeyler de var Sezin Hanım. Memurlar var, işçiler var, bağ kurulular var. Yani üç farklı sosyal güvenlik sistemi içerisinde statü var. Bütün bunların hepsi etraflıca ben üzerinde kafa yorulduğunu düşünüyorum.
Evet.
Ama şöyle bir şey sorarsanız, hani bunun kamuoyunda tartışacağımız, elimizde şu anda çok somut bir taslak var mı? Böyle bir taslak olmadığını ifade edebiliriz. Evet. Ama bu çalışılıyor. Öyle zannediyorum ki daha önce belli çalışma hayatının temel sorunlarına ilişkin çalışmalarda olduğu gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız her çalışma hayatı sorunuyla ilgili çalışır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu çalışmalarını sunarlar. Onlar içerisinde toplumu en memnun edecek ya da en geniş kapsamlı içine alabilecek bir ve birden fazla model belki de ortaya çıkar. Ve orada çalışanları da mutlu edecek. Ama aynı zamanda sosyal güvenlik sistemimizi de sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi içerisinde yürütebilecek bir formülasyonun çıkabileceğini düşünüyorum.
Evet. Değerli hocam, şimdi az önce sağlık çalışanlarından bahsettiniz. Evet, 14 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleri oldu sağlık çalışanlarına, ama emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla da birleştirecek olursak bu kavramı. Şimdi Temmuz öncesi emekli olanlar diyelim veya Temmuz sonrası emekli olanların maaşlarında bir farklılık olacak mı? Çünkü şu anda aldıkları maaşlarda tabii farklı farklı girdileri de oluyor o maaşın. Bu girdiler emekliliğe de yansıyacak mı örneğin Temmuz'dan sonra emekli olma durumlarında? Bu konuda bir bilgi var mı?
Evet. Sezin Hanım, 14 Mart Tıp Bayramı'ydı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız o gün sağlık çalışanlarıyla ilgili birden fazla müjde vermişti. Hemen hatırlayacak olursak sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Tek bir bodro olacak. İşte aile hekimi hekimlerinin maaşları artırılacak. Ve burada hekimlerin bodroya tabi ücretleri emeklilikte maaş kaybına uğramayacakları şekilde düzenlenecek diye madde de vardı bu tıp bayramında verilen müjdeler arasında. İşte o sizin bahsettiğiniz, şayet bu düzenleme henüz yapılmadı, buna ilişkin çalışmalar da yürütülüyor. Bu çalışma bitip mecliste yasalaştığı takdirde işte bu bodroya tabi tüm ücretleri emeklilikte dikkate alındığı takdirde o zaman dolayısıyla onların emekli maaşları da artmış olacak.
Evet, evet.
O nedenle şunu diyemiyoruz. Hani Temmuz ayına yetişirse Temmuz ayında, yetişemediği takdirde yani yasanın geçtiği ve uygulamaya başladığı zaman dilimi neyse o zaman diliminden itibaren geçerli olacak.
Evet, o zaman sevgili dinleyicilerimize şunu açıkça söyleyebiliriz ki çalışmalar başladı ve dediğiniz gibi bütün o konular şu an masada bekliyor ve o masadan çıkacak sonuçları da büyük bir merak içinde bekliyor çalışanlar. Anladığımız kadarıyla da henüz bir takvim yok ama planlandığını rahatlıkla konuşabiliriz. Doğru mu özetledim hocam?
Evet, doğru Sezin Hanım. Özellikle hani bu Sağlık Bakanlığı'nın tıp bayramında verilen müjdeler Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, elbette Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yine Hazine Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili kurumları arasında yürütülen çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak. Yani bunu hani Cumhurbaşkanımız ifade etti ve bu müjdeyi verdikleri için bunlardan artık hani geri dönüşün olması mümkün değil, evet. Ama zamanlaması bu kısa
yasanın
zamanda
çıkmasına bağlı.
Birkaç ay içerisinde de görebiliriz diye düşünüyorum.
Belki daha yakın bir zamanda, Temmuz'u bile beklemeden de görebiliriz. Evet. En azından bu belki çıkarımda bulunabiliriz sizin anlattıklarınızdan değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Son cümleniz varsa alalım hocam, buyurun.
Bu Sezin Hanım, özellikle Temmuz ayının gündeme gelmesi, biliyorsunuz maaş zamlarının ikinci dilimi ayında yapıldığı için orada kıdem tazminatları yeniden belirleniyor. Memur ikramiyelerinin oranları. Herkes o günü beklediği için Temmuz ayı olarak ifade ediliyor. Ama Ağustos ayında olduğunda da Temmuz'da gelen zamlar zaten uygulanmış.
Ağustos 15'te olacak. Zaten Temmuz zammı alınmış oluyor. Temmuz 15'te hemen alınıyor muydu hocam şimdi?
Evet, hemen alınıyor. Tamam. Hemen alınıyor. Ben şunu söylemeye çalıştım Sezin Hanım. Hani birisi Ağustos'ta emekli olmuş olsa da zaten Temmuz 1 Temmuz itibariyle yansıyacağı için zamlar onlardan her durumda yararlanacaklar.
Emeklilikte de geçerli değil mi? Yalnızca çalışanlar için değil.
Evet. Tamam. Emeklilikte de geçerli olan bir şey bu.
Tamamdır değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
En yakın zamanda inşallah bu durumun da çözüme kavuştuğunu da sevgili dinleyicilerimize müjdesini vereceğimiz günleri de beklediğimizi ifade etmiş olalım. Size çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz değerli hocam. Kolaylıklar diliyoruz.
İyi günler diliyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarını bizlerle paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle çalışanlarla ilgili detayları paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle Güne Bakan'da bugünlük sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne bakan.